Ayrım 18, Yetişin Gençler, Selçuk Şirin, sayfa 182. Aile Boyu Teknoloji Detoksu. Yetişin çocukları okuyanlar hatırlayacaktır. Bir ebeveyn olarak karşılaştığım en önemli sorun ekran bağımlılığı. Her iki çocuğum da bu konuda beni epey zorladı. O nedenle doğru bir formül buluncaya kadar pek çok deneme yaptık. Bu süreçte benim çok faydalı bulduğum teknoloji detoksu deneyimimizi bir kere daha paylaşmak istiyorum. Yukarıda da ifade ettiğim gibi bir davranış bağımlılığından kurtulmanın en iyi yolu ortamı değiştirmek. Ancak ortamı değiştirmek eğer ortamdaki kişiler aynıysa söylendiği kadar basit değil. Belli bir rutin oluşunca davranışları değiştirmek çok zor. Eviniz, işiniz, gündelik programınız belliyse o ortamda yerleşik bir davranışı değiştirmek kolay değil. O nedenle atalarımızın dediği gibi tebdili mekanda ferahlık vardır. Şimdiki gençler teknolojinin içine doğdu. Bizim gibi internetten, akıllı telefondan, sosyal medyadan, evvelki dünyadan bir haberler. Onlar için ekran demek hayat demek, onsuz bir hayatın varlığını tahayyül edemiyorlar. İşte tam da bu nedenle bazı uzmanlar zaman zaman hem onlar hem de artık ekranlara gömülmüş bir hayat süren biz yetişkinler için bir şok terapisi, yani topyekün bir teknoloji detoksu öneriyorlar. Bir nevi ekran orucu tutarak şalteri indirmekten, tüm ekranları kapatmaktan söz ediyorum. Biz bu detoksu denedik, size de tavsiye ederim. Birkaç yıl önce ailecek 3 haftalık bir tatile çıktık ama bu tatilin farkı çadırda, karavanda, çoğu zaman elektrik bile olmayan yerlerde geçiyor olmasıydı. İnternet, bilgisayar zaten yok. Acil durumlar için telefon hariç yanımızda hiçbir teknolojik ekran olmadan geçen 3 hafta. Yıllardır ekransız tek bir gün geçirmeyen bizler için itiraf edeyim ki tatilimizin başlangıcı tam bir işkenceydi. Ekran meğer hayatımızın her yerindeymiş. Hepimiz alışmışız ekranla irtibata. Olmayınca tıpkı kahve ya da başka bir maddeye alışkın olanların o maddeden mahrum kalınca hissettiğine benzer bir eksiklik duygusu kaplıyor hayatınızı. Ama birkaç gün sonra bir de baktık ki hepimiz yeni normale alışmışız. Detoks sırasında beni en çok şaşırtan şeylerden biri uyku düzenimizdeki değişimdi. Gün batınca uyuyup gün ağarınca uyanmayı özlemişiz. Bir de gün içinde meğer ne çok zaman varmış sohbet için, okumak için, yazmak, çizmek, durup ince şeyleri düşünmek için. O 3 haftanın sonunda çocuklarımı yeniden tanıdım desem abartmış olmam. Dağ başlarında, dere kenarlarında, saatlerce süren o uzun yürüyüşlerde, onlarla yıllardır yapamadığım derinlikte sohbetlere daldık. Ben onları, onlar beni yeniden tanıdı ve o dönem öğrendim ki kamp ateşinin insanda hikaye anlatma arzusu uyandıran bir tarafı var. O teknolojiden uzak günlerde her akşam kamp ateşi etrafında çocuklarla uydurduğumuz hikayeleri hala anlatır geliştiririz. Ayrıca o dönem bizim çocuklar başka hiçbir dönem olmadığı kadar kitap okudu. Tatile giderken aldığımız kitapların hepsi ilk haftadan okundu. Zaten tatildeki tek sıkıntımız kitap bulabilmekti. Zira kent merkezine 2 defa sırf kitap almak için gittik. Bütün bu ve sayamadığım başka nedenlerle ne yapıp edin, arada bir teknolojiye mola verin. Birkaç gün içinde olsa, özellikle yeni bir davranış kalıbını evinizde oturtmak istiyorsanız, rutin değişmeden, ortam değişmeden davranış da değişmiyor. Obezite. Ergenlik döneminde gençlerin karşılaştığı sağlık sorunları içinde önümüzdeki dönemde bizi en çok meşgul edecek olan aşırı kilo, yani obezite. Başta şeker ve kalp hastalıkları gibi pek çok sağlık sorununu tetikleyen obeziteye ergenlik döneminde yakalanan gençlerin bu hastalıkla uzun süre baş etmek zorunda olduğunu biliyoruz. Yıllardır Türkiye ile Amerika arasında gidip gelen biri olarak bu sorunu hep Amerika'da görüyor, Türkiye'de insanlar sağlıklı besleniyor, çok geziyor diye seviniyordum. Ama son yıllarda incelediğim veriler beni şok etmiş durumda. Pek tartışmıyoruz ama Türkiye rekor hızla şişmanlıyor. Kırdan kente göçle birlikte hem beslenme alışkanlıkları hem de gündelik hayat içinde hareket alanları tamamen altüst oldu. Akdeniz mutfağının yerini fast food aldı. Şeker tüketiminde dünya ortalamasını çoktan geçtik. Un ve unlu maddeler kullanımında zaten eskiden beri sorunluyduk. Artan alım gücüyle birlikte bize benzer pek çok ülkede olduğu gibi bizde de ucuz, sağlıksız ve bol gıda arzı ve azalan hareket alanları obeziteyi tetikliyor. Nitekim Türkiye, Mısır ve diğer Orta Doğu ülkeleri gibi dünyada en fazla obezite artışı görülen ülkelerin başında geliyor. TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusunun yarısı ya obez ya da obez öncesi dönemde. İki kişiden biri riskli grupta. Ancak obezite ile sağlıklı gelişimin gereği olarak kilo almayı ayırt etmek gerekiyor. Çocukların gelişim dönemlerinde özellikle ergenliğe geçişte kilo almaları gayet doğal ve sağlıklı bir durum. Kızlarda ergenliğin başlangıcında yağ oranının artması, erkeklerde kasların büyümesiyle kilo alımı gayet doğal. Bu dönemde risk zaten başka pek çok stres kaynağıyla uğraşan ergenleri bir de kilo sorunuyla meşgul etmek. Burada sorumluluk ebeveynlere düşüyor. Zira obezite kadar tehlikeli olan ve özellikle kız çocuklarında görülen bir diğer rahatsızlık, bulimia dediğimiz aşırı kilo kaybına yol açan bozukluk. Çocuklar kiloyu dert etse de onlara normal gelişim sürecinde alınan kilonun doğal bir durum olduğunu anlatmak bu anlamda önemli ve gerekli. Bir diğer önemli nokta da şu, sağlıklı beslenme ile kilo fobisini karıştırmamak gerekiyor. Çocukların beslenme alışkanlıklarına müdahale ederken gerçekten çocuğunuzun sağlığını mı yoksa kendi kilo fobinizi mi odağınıza alıyorsunuz? Eğer çocuğunuzu vücut yapısıyla yargılayıp çoğu zaman elinde olmayan genetik ya da gelişimsel nedenlerle aldığı kilolardan onu sorumlu tutuyorsanız bu durum obezite sorunundan önce sizin kendi kilo fobinizle uğraşmanız gerektiği anlamına gelir. Zira bu fobi kontrol edilmezse çocuğunuzda obezite kadar riskli, başka bozuklukların oluşmasına yol açacak, çocuğunuzla olan ilişkinizi zedeleyecektir. Obezite eğer objektif bir kriterle belirlendiyse elbette bir sağlık sorunudur ve bu sorunu başta ergen sonra aile dert edebilir. Ama eğer kaygı seviyesini kaçırıp kendinizi çocuğunuzun beden polisi yaparsanız bunun ne size ne de çocuğunuza bir faydası olur. Tam tersine çok da zararı olabilir. Mesele hassas. O nedenle ergenlik hem dengeli beslenmek hem de sağlıklı bir egzersiz rutini oluşturmak için kritik bir dönem. Bu uzun girişin ardından hemen belirtelim ki gençlerde objektif kriterlerle obezite tanısı vücuttaki yağ oranının genel vücut ağırlığına oranı üzerinden hesaplanır. Formülü beden kitle endeksi BKI eşittir ağırlık kilogram olarak bölü boyun karesi metrekare şeklindedir. Ergenlik döneminde kilo artışı büyümenin de bir fonksiyonu olduğu için bu hesaplamaların güvenirliği sorgulanıyor olsa da obezite bel çevresi yoluyla tanısı konulması görece kolay bir hastalıktır. Obezite neticede çok basit bir denklemle açıklanabilecek bir sonuç. İnsan yakabileceğinden çok kalori tüketince obezite riski taşır. Obezitenin genetik ve çevresel faktörlerle ortaya çıktığını, ailede obezitenin çocukları yüksek riskli gruba soktuğunu biliyoruz. Genetik bir boyut olsa dahi daha önceki bölümlerde sürekli tekrarladığımız gibi çevreye yeni baştan biz yetişkinlere düşen görev çocuklar riskli grupta yer alsa da o veriyi hesaba katarak gerekli desteği sunmak. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği 2018 tarafından yayınlanan kapsamlı bir rapora göre obeziteye neden olabilen hatalı yeme davranışlarının en önemlileri şunlardır. Normalden fazla besin tüketmek. Akşam eve geldikten sonra yemek zamanına kadar atıştırmak ve sonra tekrar yemek yemek. Hızlı yemek, büyük lokmalar almak, az çiğnemek, çatalı kaşığı elinden hiç bırakmamak. Öğün atlamak, öğün aralarında sürekli bir şey atıştırmak. Sıkıntı, stres ve öfke durumlarında aşırı besin tüketmek. Gece uykudan uyanıp besin tüketmek. Az su içmek ya da hiç su içmemek, su yerine yüksek enerjili, şeker eklenmiş içecekleri tercih etmek. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği 2018 tarafından sağlıklı beslenmeyi teşvik edici öneriler şu şekilde sıralanmıştır. Enerji yoğunluğu yüksek olan gıda ve içeceklerin azaltılması, porsiyonların küçültülmesi, öğün aralarında atıştırmaktan kaçınılması, kahvaltı öğününün atlanmaması ve gece yemekten kaçınılması, aşırı ve kontrolsüz yeme epizotlarının kontrolü ve azaltılması. O nedenle biz bu bölümde genetik boyuta odaklanmak yerine beslenme ve egzersize odaklanacağız. Diğer kötü alışkanlıklar gibi dengesiz beslenme ve hareketsiz bir hayat tarzı da erken yaşta kazanılan ve etkisi bir ömür devam eden kötü alışkanlıklardır. Sorunlu genç yok, sorun yaşayan genç var. Sorunlu genç yok, sorun yaşayan genç var. Yukarıda sıraladığım sorunlar tipik gelişim sorunları olduğu için her genç en az birini, muhtemelen birçoğunu yaşıyor. Önemli olan sorunları doğru teşhis edip doğru zamanda doğru şekilde müdahale etmek. Her teşhis gibi burada da aşırıya kaçmak da görmezden gelmek de sıkıntı. Aşırıya kaçmak derken en küçük bir belirtide korkuya kapılmaktan söz ediyorum. Dilerseniz depresyon üzerinden bir örnekle ne demek istediğimi anlatayım. Çocuklar ergenlik döneminde genellikle uyku sorunu yaşarlar. Burada sıkıntı yok. Yemek yeme alışkanlıkları da ciddi oranda alt üst olur. Bu da normal bir durum. Zira çocuk bağımsızlığını kazandığı için ne yiyeceğine, ne zaman yatağa gideceğine kendisi karar vermek ister. Burada bir öğrenme eğrisi var. Zamanla uyku düzenini de yeme içme düzenini de tutturacaktır. Ancak eğer uykusuzluk ya da yeme içme bozukluğu ergenlerin ev, okul ya da akran ilişkilerini olumsuz etkiliyorsa, okulda devamsızlık evde çatışmaya yol açıyorsa, işte o noktada müdahale edilmesi gerekiyor. Benzer bir durum önceki bölümde sözünü ettiğim kilo alma durumu için de geçerli. Doğal gelişim sonucu alınan kilo ile obezite nedeniyle alınan kiloyu ayırt etmek gerekiyor. Acı olan şu ki özellikle ergenlik yıllarında bazı anne babalar çocuklarıyla sağlıklı bir diyalog kuramadıkları için çocuğunun yaşadığı pek çok önemli sorundan tamamen bihaberler. Kimi zaman depresyon, kimi zaman kötü bir alışkanlık, kimi zaman da intihar gibi hayati sorunlarla başa çıkmaya çalışan gençler bu dönemi kendilerine en fazla destek olabilecek kaynak olan ebeveynlerden mahrum yaşıyorlar. Yaşanan problemlerin boyutu ve niteliğine göre pek çok durumda anne baba çocuklarına yardımcı olmakta yetersiz kalacaktır. Madde bağımlılığı ya da depresyon veya başka klinik rahatsızlıklar bir uzmanın müdahalesini gerektirir. Bu anlamda anne babalar profesyonel yardım almak zorunda. Örneğin intihara yönelik bir belirti varsa, yani çocuk kendine zarar vermeyi aklından geçiriyorsa acil bir uzman müdahalesi şart. Bizimki gibi psikolojik sorunların az tanındığı ve ön yargıyla karşılandığı bir kültürde bu söylendiği kadar kolay değil. Toplumda psikolojik rahatsızlıklar konusunda ön yargı olduğu için pek çok anne baba bu konuda yardım aramaktan çekiniyor olabilir. Ancak söz konusu olan çocuğumuz olunca bu konuda bir esneklik olacağını umuyorum. Okullarda rehber öğretmenlerin, ihtisas sahibi psikolojik danışmanların, klinik psikologların, sosyal hizmet uzmanlarının sayısının artmasıyla bu alanda yeterli uzmanlık oluşuyor. O nedenle ihtiyaç olduğunda ulaşacak güvenilir bir uzman bulmak artık Türkiye'nin her noktasında mümkün. Ne yapmamız gerektiğini ifade ettim, ancak müsaade ederseniz ne yapmamamız gerektiğini de söyleyeyim. Ergenleri yaşadıkları sorunlardan dolayı kınamayın, yargılamayın, suçlamayın. Duygusal olarak zor bir dönemden geçen ergen zaten kendisinin de çok iyi anlayamadığı bir süreci yaşıyor. Bu durumda özellikle yardım talep eden gençleri yaşadıkları sorunlardan dolayı suçlamak, onları sizden uzaklaştıracak, bir sonraki krizin boyutlarını arttıracaktır. Özellikle bizimki gibi bir kaza anında ilk sorusu kim yaptı olan bir kültürde bu duruma çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü araştırmalar gösteriyor ki tüm saydığımız sorunlarda hem genetik faktörlerin hem de çocukların yaşadığı ve bizim belirlediğimiz yaşam ortamının büyük payı var. Elbette çocukların da sorumluluğu var ama tek sorumluluk onlarda değil. Bir de şu gerçek var, bunalımda olan, öfke atakları geçiren birinin yanında bulunmak ve onlara destek olmak oldukça yorucu ve yıpratıcı bir süreç. Anne babaları en çok zorlayan dönemlerden birinin ergenlik dönemi olması boşuna değil. klinik manada depresyona girmiş, kendine ya da çevresine zarar verme potansiyeli olan ya da antisosyal davranış bozukluğu sergileyen bir gençle başa çıkmak her anne babanın üstesinden geleceği bir iş değildir. O nedenle bir kere daha söylemek isterim ki, eğer evde ya da okulda bu tür gençlerle başa çıkmakta zorlanıyorsanız, lütfen bir profesyonelden yardım isteyin. Aman ön yargılarınıza, çevre baskısına boyun eğip bu yolu ne kendiniz için ne de çocuklarınız için kapatın. Söz konusu olan sizin gururunuz değil, çocuğunuzun sağlığı, mutluluğu ve geleceği. Yaşadıklarımdan öğrendiğim. Köyden üniversite için Ankara'ya geldiğimde halamların gece kondusunda kalıyorum. Bavulumda iki sümerbank pantolonu, annemin diktiği üç gömlek var, bir de Müslüm Baba, Gülden Karaböcek ve Ahmet Kaya kasetleri. Halamın evi bizim köyden gelen işçilerin yurdu olan bir gece kondu mahallesi, Balgat Erzurum mahallesi. Ankara'ya vardığımın ertesi günü sabah kalkıp köyden akrabamız Muharrem abiyle birlikte elimizdeki adrese gidiyoruz. ODTÜ Eskişehir yolu 8. kilometre. Kayıt harçlarken dersler başlıyor. Benim de kültür şokum. Çünkü çok geçmeden anlıyorum ki ben etraftakilere pek benzemiyorum. Bir kere ağır bir aksanım var. Köyden ve doğudan geldiğimi herkes hemen anlıyor. Bir iki kere de yüzüme söylüyor. Kro. İkincisi cebimde para yok. Okuldan sonra hiçbir yere gidemiyorum. Kıyafet işine ise hiç girmiyorum. Annemin diktiği o güzelim şogunun giydiği beyaz gömleğim ortama pek uymuyor. En önemlisi koca kampüste herkesin liseden bir arkadaşı var. Benim bütün şehirde liseden gelen tek bir arkadaşım yok. İlk yıllarda böylesi hazır ilişkiler önemli. Zira yeni bir ortama tek başına tutunmak her yerde her zaman zor. Sosyal sermaye kavramının ne olduğunu daha bilmiyorum ama eksikliğini çok çekmiş olmalıyım ki yıllar sonra doktora yaparken ilk araştırdığım kavramlardan biri bu olmuştu. Çünkü ODTÜ'ye girdiğim o ilk yıl tanıdığım herkesin ya liseden ya da memleketten birkaç arkadaşı vardı. Yurtta kaldığım odada aynı liseden 3 arkadaş vardı. Benim liseden mezun olduğum yıl sadece 3 kişi üniversiteyi kazanmıştı. İkisi Trabzon'u, ben Ankara'yı. Hal böyle olunca herkes hafta sonları sinemaya, tiyatroya giderken ben Erzurum mahallesindeki bizim köylülerin kafesine gitmeye başladım. Köyden gelip gecekonduya rahatça uyum sağlamıştım. Oraya gitmemin tek nedeni gidecek başka bir yerimin olmaması değildi elbet. ODTÜ'de artan yalnızlığımı o mahallede gideriyordum. ODTÜ'deki o ilk dönemde azalan özgüvenimi o mahallenin sıcak ortamında yeniden kazanıyordum. Sevgi Soysal'ın Ankara romanlarından çıkmış o mahalleyi çok seviyordum. Çünkü orada hala bir kahramandım. Bizim köylüler için birkaç kilometre uzaktaki o büyülü ODTÜ kampüsü çok özel bir yerdi ve onların orada tanıdığı tek kişi bendim. İnsanın özellikle kendini yalnız ve çaresiz hissettiği zamanlarda böyle emniyetli alanlar bulması çok önemli. Okulda dönem ilerledikçe maddi sıkıntılar da artmaya başladı. Yurt parasını ödeyemediğim için atılmam söz konusu olunca çantamı toplayıp Ankara'ya yeni taşınan ailemin yanına gittim. Sincan'da tek odalı bir gecekonduda yaşayan annem ve babamı karşıma alıp ben artık okula gitmeyeceğim dedim. Benden 20 yıl önce mülkiyeye kayıt için gelip birkaç ay kaldıktan sonra köye geri dönen babamla göz göze geldiğimi hatırlıyorum. Aynı kaderi paylaşacaktı. Annem gözyaşlarını silip iki küpesini ve parmağındaki alyansını çıkarıp babama verdi. Birkaç saat sonra babam altınların 14 ayar olduğu için bozulamadığını söyleyerek eve geldi. Ertesi gün bir komşudan aldığım borçla yurda dönüp parayı son dakika yatırarak atılmaktan kurtuldum. Ama durum belliydi. Tek maaşla köyden yeni taşınarak 5 çocuğu okutan babamın bana verecek parası yoktu. Acilen para bulmam, bir şekilde babamın kaderini tekrar etmemem gerekiyordu. Aklımda bu dertlerle yine Balgat'taki kahvede otururken bizim köylü bir abi dedi ki, ''Sen iş arasana.'' O nasıl oluyor falan derken kendimi Kızılay'da kapıları çalarken buldum. Kimi aksanıma takılıyordu, kimi başka şeye ama araya sonra kendimi Karanfil Sokağı'ndaki Şano isimli bir mekanda buldum. ODTÜ'lü gençleri seven Davut abi günlük yevmiye 2500 lira deyip beni ayaküstü işe aldı. Her akşam bana 1500 lira veriyor, kalanını ay başında toplu ödüyordu. Artık düzenli bir gelirim ve daha da önemlisi Ankara'da Gecekondu Mahallesi dışında Kızılay'ın orta yerinde bir adresim vardı. ODTÜ'de mavi otobüsler var o zaman. Dersler bitince 5.45 servisiyle Tunus Caddesi'nden Şano'ya varıyorum. Tüm akşam kasayı tutuyorum. Gece son otobüsle yurda geri dönüyorum. Fark ettiğiniz gibi akşam yemeğini de bedavaya getiriyorum. Para için çalışıyorum ama bir yandan da hiç bilmediğim bir dünyaya adım atıyorum. Her gün gelen müdavimlerle sohbet ediyorum. Kimi kitap öneriyor, kimi dergi getiriyor. Kendi fikirlerimi test ediyorum, özgün sesimi arıyorum. Tiyatro ve sinemayla tanışıyorum. Sosyal çevrem yavaş yavaş genişliyor. Babamın kaderini paylaşacağım korkusu yerini ben buraya ne katabilirime bırakıyor. O zorlu ilk senem başladığı gibi bitmiyor. 18. ayrımın sonu. Sayfa 192.